Ayrım 13, Tek, Hakan Nordic, sayfa 164, 39. bölüm. Adam sendeleyerek arabadan indi, epey sarhoş olduğu belliydi. Neden sadece bu eve gelirken şoförü yolladığını düşündü. Şoför yıllardır her şeyini biliyordu, muhtemelen nereye geldiğini de biliyordu. Ama her zamanki gibi ses çıkarmadan iyi geceler efendim deyip patronu sarhoş olmasına rağmen arabayı ona teslim edip gitmişti. Ev yolun bitiminde diğer evlerden ve gözlerden epey uzaktaydı. Zaten burayı ondan seçmişti. Saat gecenin ikisi olduğundan hiçbir evde ışık yoktu ve yalpalayarak yürüdüğünü kimse göremiyordu. Sokakta lamba da yoktu, o yüzden kolay göremezler. Görseler bile yüzünü seçemezlerdi. Sarhoşken bile bütün bunları düşünmekten vazgeçemiyordu. Mesleki deformasyon. Tam eve yaklaşmıştı ki telefonu çaldı, numaraya baktı, arayan karısıydı. Gecenin ikisinde ne için arıyor olabilirdi?
Ne var, ne arıyorsun bu saatte?
Oğlan.
Gene mi?
Biliyorsun beni dinlemiyor, gelecek misin?
Yok, gelemem, zaten şehir dışındayım. Ne yaptı gene, hap mı?
Evet, hem içki içmiş hem haplar.
Kötü mü?
Doktor biraz önce geldi. Gene hastaneye kaldırmak istedi. Ama sen kızıyorsun diye engel oldum. Sabaha kadar başından ayrılmayın. Sık sık ayağa kaldırıp yürütün dedi. Ama eğer kötüleşirse o zaman hastaneden başka çare yokmuş.
Doktor da orada kalsın. Bir değişiklik olursa beni ara. Hastane falan istemiyorum. Sakın bana haber vermeden öyle bir şey yapmayın.
Üç çocuğunun biri çürük çıkmıştı. 14 yaşında içkiye, arkasından da uyuşturucuya başlamıştı. Ne yaptıysa fayda etmemişti. Önce eve kilitleyip defalarca dövmüştü. Bu sefer oğlan bir şişe uyku ilacı alıp intihara kalkışmış, kendisi evde olmadığından karısı da çocuğu hastaneye kaldırmıştı.
Aptal karı, zamanında yetişip gecenin bir yarısında hastaneden alıp bir arkadaşının özel kliniğine nakletmeseydi, ertesi sabah muhtemelen bütün memleket oğlunun uyuşturucu müptelası olduğunu ve intihara teşebbüs ettiğini öğrenecekti.
Bu durum kamuoyundaki saygın imajını çok kötü etkileyebilirdi. Allah'tan zamanında müdahale etmiş ve olayın üstünü örtmüştü. Dayakla başaramayınca bu sefer terapi denenmişti. Psikiyatra gidip ağlaşmalar falan hiç ona göre değildi. Ama oğlan bir daha hastaneye düşerse rezil olmaktan korktuğundan, istemeyerek de olsa bir defalığına terapistle konuşmaya bile razı olmuştu. Terapist adamı ve karısını karşısına alıp oğlanın bu durumunun asıl kaynağının baba baskısı ve dayağı olduğunu anlatmaya kalkışınca terapistin üzerine yürümüş ve oğlanı da kolundan tuttuğu gibi alıp çıkmıştı. Kendisi de bol baba dayağıyla büyümüş ve hiçbir zararını görmemişti. Aksine böyle delikanlı bir adam olmasını ve her türlü problemi kararlılıkla çözebilmesini babasından aldığı disipline bağlardı. Oğlanın böyle olması tam anlamıyla şanssızlıktı. İbne miydi neydi? Zaten çocukluğundan beri devamlı ablalarıyla oynar, sokağa çıkmayı pek sevmezdi. Allah'tan iki kızını da erken yaşta kendi seçtiği adamlarla evlendirmiş ve onlarla bu tür sorunları yaşamadan işi halletmişti. Artık onları disipline sokmak kocalarının göreviydi. Kocalar da iyi çıkmıştı Allah için. Adamın karşısında neredeyse hazır olda duran pırlanta gibi çocuklardı. Zaten ikisini de kendi yetiştirmiş, sonra da yanında işe almıştı. Onlara da gençliklerinde bir iki patlatmışlığı vardı. O yüzden kayınpederlerine karşı saygılıydılar. Hayat ne tuhaftı. Herkesin önünde tir tir titrediği adam bir tek karı kılıklı kendi oğluna söz geçiremiyordu. Zaten oğlanı uzun zamandır gözden çıkarmıştı. Bütün bunlar aklından geçerken eve varıp kapıya sırtını dayamış olduğunu fark etti. Neyse bu gece onun gecesiydi. Oğlu falan umurunda değildi. Telefonunu kapattı. Salondaki perdeler kapalı olmasına rağmen aradan ışık sızıyordu. Kanepenin üzerinde mi sızmıştı yoksa yukarıda yatak odasında mıydı? Tembihlediği gibi jartiyer ve yüksek topuklu siyah ayakkabıları giymiş miydi acaba? Artık 4 yıl önce ilk başladıkları zamanki gibi heyecanlanamıyordu. İlk günlerde sadece kadını düşünerek kapıya varmadan boşaldığı bile olmuştu. Şimdi ise 5-6 duble içmesi gerekiyordu. Bir kadının 4 yılda bu kadar çökmesi anlaşılır gibi değildi. İlk tanıştıklarında yeni ünlü olmuş bir şarkıcıydı. Hatta o sene kadına Eurovision şarkı yarışmasına göndersinler diye kulis bile yapmıştı. Süperstar olamasa da geleceği parlaktı. Fazla sesi yoktu ama olağanüstü güzel ve seksi bir kızdı. Tam Türk lokumuydu. Yuvarlak kalçalar, zencimsi çıkık bir kıç ve üstüne üstlük göçmen olmasından dolayı gerçek sarı saçlar ve yemyeşil gözler. Daha mankenken hemen parlamış ve epey fındık kırdıktan sonra mankenlikte fazla gelecek görmeyip şarkıcılığa atlamıştı. Elinden tutan bir prodüktör sayesinde daha ilk albümüyle patlama yapmış ve yükselmeye devam etmişti. Hatta kısa bir süre bir televizyon kanalında kendi programını bile sunmuştu. Tanıştıklarında adama fazla yüz vermemiş ama 3-5 telefondan sonra birileri kulağına daha anlayışlı olmasını fısıldayınca bir akşam yemeğini kabul etmişti. Tabii o akşam yemeğinin bütün hayatını değiştireceğini bilemezdi. Swiss Otel'de yenilen yemeğin arkasından adamın oteldeki suitine çıkmış ve sevişmişlerdi. İlk sefer ne olduğunu tam anlayamamıştı. İkisi de epey içkiliydi ve adamın biraz sert davranması hoşuna bile gitmişti. Eh, gönlünü yaptık, artık bir daha görüşmeyiz diye düşünürken ertesi akşam stüdyo çıkışında adamı kapıda beklerken bulmuştu. Elinde bir buket gül vardı. Bu devirde böyle adam kalmadı diye düşünüp adamın bir kahve içelim sonra seni evine bırakırım teklifine hayır dememişti. Kahve gene Swiss Otel'de içilmiş ve sonrasında adam gene odaya davet etmişti. Yarın sabah erken çekimim var başka sefere falan cevaplarından pek anlamıyordu adam. Kolundan sıkıca kavrayıp yüzünde büyük bir gülümsemeyle kadını zorla asansöre sokmuştu. 2 dakika sonra odada elbisesini parçalayarak çıkarıyordu. İtiraz etmeye kalkınca ilk tokadı yemişti. Başına ne geldiğini anlayamadan yataktaydı. İş bittikten sonra o vahşi adam birden değişmiş ve kadını öperek özür dilemeye başlamıştı. Ondan sonraki her seferde aynı şeyler yaşandı. Önce vahşet ve dayak, sonra özürler ve hediyeler. Kadın başlarda ayrılmayı denediyse de birkaç ay sonra eğer bu memlekette yaşamaya devam edecekse bu adamdan hiç kurtulma şansı olmadığını kabullendi ve kaderine razı oldu. Adam seks haricinde kendisine gayet iyi davranıyor ve her ihtiyacını karşılıyordu. Tanınmaya başlamış olmasına rağmen henüz büyük starlar kadar fazla kazanamıyor ve ekstralara çağrılmıyordu. Bir süre sonra bütün işlerinin yavaş yavaş iptal edilmeye başladığını fark etti. 6 ay sonra işten ayrılmak için gelen menajerinden bütün ekstra işlerini adamın tehditle iptal ettirdiğini öğrendi. Menajerini de şakağındaki morluktan anlaşılacağı üzere artık hanımefendiyle çalışmaması için birileri kibarca ikna etmişlerdi. Yüzleşmeye çalışmanın bir yararı yoktu. Tam o günlerde adamın kadına aldığı villada durumu kabullenmesinde epey etkili olmuştu. Sonunda çalışmayan metres konumu tescillenmişti. Aslında bu gece yarısı ziyaretleri de olmasa kadın bu hayata belki katlanabilirdi. Ama bu ziyaretler her sefer daha derinden yaralıyordu. Adam anahtarıyla kapıyı açtı. Kadın kanepede yatıyordu. Tembih ettiği gibi sadece jartiyer, file çorap, yüksek topuklu ayakkabılar ve ona aldığı kürkü giymişti. Kürk mantonun bir tarafı açılmış ve yere doğru kaymıştı. Altından kadının bembeyaz teni görünüyordu. Uyuyor muydu, uyuma numarası mı yapıyordu anlayamadı. Ama uyuyor numarası yapması daha heyecan vericiydi. Ceketini ve pantolonunu çıkardı, sonra da atletini ve donunu kanepeye yaklaştı. Kadın belli ki uyumuyordu ama gözleri kapalıydı. Birden acıyla yerinden doğruldu. Adamın elindeki jileti ve göğsünün altındaki kesikten süzülen kanı da aynı anda fark etti. Adam sus işareti yaptı ve kadının göğsünden akan kanı yalamaya başladı. Kadın bağırmamak için dudağını ısırıyordu. Adam öbür göğsü de 2 yerinden kesti. Bunu yaparken de bağırmasın diye diğer eliyle kadının ağzını kapattı. Kadın pozisyonunu değiştirmeye çalıştı. Adam 2 omzundan tutup kaldırdı ve vurduğu tokatla kadını salonun ortasına devirdi. Kadın artık tepki vermiyordu. Adam üzerine oturdu, arka arkaya 3 tokat attı, bir taraftan da ''Konuş, konuş!'' diye bağırıyordu. Kadın gözlerini araladı. Sağ elinin tersiyle dudağının kenarından sızan kanı silerken adamın ne istediğini anlamaya çalışıyor gibi gözlerinin içine baktı. Yumruğu kadının sağ kaşında patlarken ''Bana komutanım diyeceksin demedim mi sana orospu?'' diye gürledi adam. Ardından kadının içine girdi. Kadının vajinası kupkuru olduğundan her zamanki gibi canı yanıyordu. Adam üzerinde hızla gidip gelmeye başladı. Arada eğilip göğüslerden akan kanı yalıyordu.
''Haydi orospu, söylesene hadi!'' diye bağırdı.
''Kadın komutanım, sik beni komutanım. En büyük sensin, en güçlü sensin, en iyi sen sikiyorsun.'' dedikçe adam kadına daha kuvvetli vurmaya başladı. Penisi tam sertleşemiyor ama kadının içinden çıkmadan büyük bir hırsla gidip gelmeye devam ediyordu. Her zamanki gibi gene boşalamayacaktı belli ki. Gözlerinin önüne ilk tecavüz ettiği kız geldi. 14 yaşında ya var ya yoktu. Terörist diye yakaladıkları abisini sormaya gelmişti. Başına gelecekleri nasıl bilebilirdi ki? Önce adam sonra da yanındakiler sıraya girmişlerdi. ''Komutanım siz önden buyurun.'' diye şakasını bile yapmışlardı. Kızın tam gelişmemiş ufacık göğüsleri gözünün önünden gitmiyordu. Bir daha öylesine rastlamamıştı. Ertesi gün kızın cesedi nehir kenarında bir ağaca asılı bulunmuştu. Töre cinayeti diye örtbas edilmişti. İlk defa o gün acı vermekten ne kadar zevk aldığını fark etmişti. Ondan sonra kızları hep tek başına sorguladı. Bir iki dakika sonra bitap bir şekilde kadının üzerine yığıldı, sızmıştı. Kadın adamı üzerinden itip halıya yuvarladı ve eliyle gözlerindeki yaşları sildi. Pencerenin dışında perdenin aralığından kendilerini izleyen bir çift gözün varlığını ikisi de fark etmemişlerdi. 40. Bölüm. DM sabah uyanınca kahvesini içer içmez Sekuras'ın internetten bulduğu telefonunu tuşladı. Telefona cevap veren sekretere kendini tanıttı ve genel müdür Ahmet Taran ile görüşmek istediğini söyledi. Sekreter bir süre beklettikten sonra Ahmet Taran'ın asistanı olan Gülgün Hanım'a bağladı. DM Gülgün Hanım'a Amerika'dan gelen bir gazeteci olduğunu, Midtown Life adlı dergi için çalıştığını ve Ahmet Taran'la bir röportaj yapmak istediğini anlattı. Gülgün Hanım en nazik sesiyle ''Acaba ne konuda görüşeceksiniz?'' diye sordu. DM Irak'ta çalışan güvenlik şirketleriyle ilgili bir yazı dizisi hazırladığını ve Irak'ın yeniden inşasında rol alan Sekuras ve benzeri şirketlerin yöneticileriyle görüşmek için kısa süreliğine Türkiye'ye geldiğini söyledi. Kısa kalacağı için de mümkünse yarın veya öbür gün gibi yakın bir tarih için randevu rica ettiğini belirtti. Gülgün Hanım aynı düz ve kibar sesle hem konuyu özetleyen hem de DM ve Midtown Life ile ilgili bilgi içeren kısa bir yazıyı vereceği e-posta adresine yollamasını rica etti ve cevap için ertesi gün kendisini arayacaklarını söyledi. E-posta adresini verdi ve iyi günler dileyip telefonu kapattı. Biraz sonra DM bilgisayarında böyle durumlar için hazır bulunan kendisi ve dergiyle ilgili bilgilendirme yazısını Gülgün Hanım'ın verdiği e-posta adresine yolladı. 41. Bölüm. DM bir süre düşündükten sonra flash bellekteki bazı dosyaları Mahir'e götürmeye karar vermişti. Şifresiz bir kopya hazırladı ve Mahir'i aradı. James'in bana bıraktığı önemli bir flash bellek buldum diye haber verdi. Yarım saat sonra Mahir'in ofisindeydi. Cebinden çıkardığı belleği Mahir'in önüne koydu. ''Bunu James bana bırakmış. İçinde üzerinde çalıştığı konular ve önemli olduğunu düşündüğüm bazı bilgiler var. Özellikle Sekuras adlı dosyada James'in öldürülmesiyle ilgili olabilecek bazı ipuçları var.''
''Bunu nereden buldun?''
Birdenbire senli benli oluvermişlerdi. DM kısaca James ile yıllardır geliştirdikleri önemli bilgileri ortak banka kasasına koyma alışkanlığından bahsetti. Orijinal bellekte bulunan James ile ilgili özel bazı şeyleri kopyalamamıştı. Mahir'in şimdiye kadar neden bundan bahsetmedin diye sormasına fırsat vermeden ancak bu sabah banka kasasına bakmak aklıma geldi diye ekledi. Mahir belleği dizüstü bilgisayarına takıp açtı ve gözden geçirmeye başladı.
''Evet, evet, bunlar önemli olabilir. Bu Güneydoğu petrol kaçakçılığı konusu ne?''
O henüz üzerinde çalışmaya başlamadığı bir konu. Diğer konuların çoğu ile ilgili araştırmalarını bitirip yazıları yayınlamış zaten. Ama belli ki en son üzerinde çalıştığı ve önemli olan Stratas ve Sekuras dosyaları.
Araştırmaya 2 yıl önce başlamış. Çok önemli olmasa James asla bu konuyu bu kadar uzun takip etmezdi. Belli ki sonuca yaklaşmış. Özellikle DK rümuzlu kişiyle yaptığı görüşmeden bu anlaşılıyor. 15 dakika kadar Mahir'in Securas dosyasını incelemeyi bitirmesini bekledi.
Haklısın, bu konu çok ilginç. Anlaşılan adam söz verdiği belgeleri getirmeden ortadan kaybolmuş.
Bir de öldürülen kız meselesi var.
Bütün bunları araştırmamız lazım.
Bu Stratas ve Securas adlı şirketler hakkında bir şeyler biliyor musun?
Mahir senli benli konuştuğuna göre DM'de aynı şekilde konuşabilirdi artık.
Stratas ve Securas yabancı şirketler. Securas Türkiye'de de bir sürü emekli emniyet mensubu çalışıyor. Ve Ankara dahil her yerde bağlantıları var. O yüzden ne kadar üzerlerine gidebiliriz bilmiyorum. Benim başkomiserle bu konuyu görüşmem ve fikrini almam lazım.
Yani bazı konuların üstüne gidilemediği doğru.
Mahir DM'nin sözünü kesti.
Elimden geleni yapacağım ama bazı kısıtlamalar elimizi kolumuzu bağlayabilir.
DM Mahir'in cevabından Securas'ın üzerine gidilemeyeceğini anlamıştı. Acaba bilgileri Mahir'e vermekle hata mı etmişti? Ama diğer taraftan DM de bildiğine göre artık polisin bu bilgileri görmezden gelmesi de zordu. Görünüşü kurtarmak için bile olsa Stratas ve Securas'ı mecburen biraz huzursuz edeceklerdi. DM'nin Türkiye'de bu işlerin nasıl yürüdüğü konusunda pek fazla bilgisi yoktu. Mahir'i fazla tanımıyordu ama o neticede emir kuluydu. Dur derlerse fazla mücadele edecek bir tipe benzemiyordu. Neyse, zaten polise güvenmediği için işin peşine düşmek üzere Türkiye'ye gelmişti.
Osman Akdeniz kim biliyor musun?
Galiba bir dernek başkanıydı ama emin değilim. Hemen baktıracağım. Burada kasetler çözülecek diye bir not var. Bu kasetleri de sana mı bırakmış?
Hayır ama belli ki kasetler bu konuyla ilgili.
James'in evi alt üst edilmiş ama bir şey çalınmamıştı. Belki de bu kasetleri arıyorlardı.
Benim de aklıma bu geldi.
Son vuruş ne acaba?
Benim aklıma nedense bir uyuşturucu işi geldi.
Neden?
Son vuruş bana altın vuruşu hatırlattı.
Uyuşturucu kullananların son dozunu ha?
Evet. Peki McBride'ın ismine Securas'ın ortakları arasında olmasına ne diyorsun?
İlginç.
Robert Mara ile konuşmanızdan sonra McBride konusunu da araştırdınız mı?
Bazı arkadaşları bu konuda görevlendirdik.
James'in Securas dosyasında da McBride'ın adının geçmesi herhalde tesadüf değil.
Bilemiyorum. Bu konuda yorum yapmak için çok erken. Elimizde henüz yeterli bilgi yok. McBride Securas ve James Securas ilişkilerini araştırmamız gerekecek. Ama önce Osman Akdeniz'le konuşmamız lazım.
Bunları söylerken bir taraftan da önündeki kağıda bazı notlar alıyordu. DM ayrıldıktan sonra Mahir Securas Genel Müdürü Ahmet Taran'ı arayıp ertesi sabah 9'da görüşmek üzere sekreterinden randevu aldı. Sonra şefi başkomiser Hüseyin'in odasına doğru yürüdü ve kapıyı tıklattı. İçeriden Hüseyin'in gel dediğini duydu, içeri girdi, kapıyı kapattı. 42. Bölüm. Dikran'ın telefonu çaldığında Aram ismini gördüğünden beri DM'nin içi rahat değildi. Çocuğun bir şeyler sakladığından emindi. Şansını denemeye karar verdi, Melisa'dan aldığı Dikran'ın cep telefonunu tuşladı.
Merhaba, ben DM. Vaktin varsa bir kahve içelim mi?
Ne zaman?
Ben sana uyarım, ne taraftasın?
Kapalı Çarşı civarındayım.
Bir saat sonra Nuri Osmaniye kapısında buluşmak üzere sözleştiler. DM 45 dakika sonra oradaydı. Dikran tam vaktinde geldi.
Şu sokakta rahat oturabileceğimiz bir yer var diyerek sağ tarafta bir sokağa işaret etti.
Nargile adlı turistlerin çoğunlukta olduğu bir kahveye girdiler. Etrafta sadece sedirler vardı. DM alçak sedire çökerken içinden sıçayım böyle turizm anlayışına diye küfrü bastı. Bir süredir dizleri ağrımaya başlamıştı. Doktor egzersiz vermiş ama DM doktoru dinleyip verdiği hareketleri yapmadığı için böyle alçak sedire oturmak, bağdaş kurmak gibi şeyler iyice canını acıtmaya başlamıştı. Çayları söylediler. DM en kısa sürede sedir işkencesinden kurtulabilmek için hemen lafa girdi.
Aslında sana telefonda söylemedim ama aklıma takılan bir konu var.
Nedir?
Seninle buluştuğumuz gün tam biz kalkarken telefonun çaldı ve ekranda Aram isminin çıktığını gördüm.
Yanlış gördün herhalde. Sanmıyorum, gayet net gördüm.
Başka bir aram daha var, o aramıştır.
Madem öyle, neden telefonu hemen sakladın?
Böyle bir şey hatırlamıyorum.
Ben gayet iyi hatırlıyorum. Aramın nerede olduğunu biliyorsan bana söyle. Yoksa polise bahsetmek zorunda kalacağım. O zaman polisle muhatap olacaksın.
Neden aramla konuşmak istiyorsun?
Orhan'ı öldürülmeden en son gören o. James'i kıskandığını da biliyoruz.
Öyle bile olsa bunlar adam öldürmek için sebep değil, ya da tersini düşünelim. Diyelim ki Aram çok tehlikeli ve saldırgan biri, sana da bir şey yaparsa diye korkmuyor musun?
Deme Dikran'daki bu ani tavır değişikliğine şaşırmıştı. İlk görüştüklerinde tabii size yardım için elimden geleni yaparım diyen delikanlı gitmiş, yerine birden düşman tavırlı bu herif gelmişti. Neden böyle davrandığını anlamıyordu ama muhtemelen Aram'ı korumak içindi.
Bak, ben cinayetleri Aram işledi demedim. Ondan James ve Orhan'ın hangi konuların peşinde oldukları hakkında bilgi almak istiyorum sadece. Benim de bildiğim bazı şeyler var. Bunları birbirine eklersem belki olayın aydınlanmasını sağlayabilirim diye düşünüyorum.
Bunlar polisin işi. James benim hayattaki en iyi dostumdu. Bu kadar yolu gelip burada elim kolum bağlı, polisin bana vereceği bilgilerle yetineceğimi düşünmüyorsun herhalde.
Benden ne istiyorsun?
Aram nerede?
Nerede olduğunu bilmiyorum.
Haberleşmiyor musunuz?
En son sizinle görüştüğümüz gün aradı, ondan sonra konuşmadım.
İstanbul'da mı?
Bir süre için İstanbul dışına çıkacağını söyledi. Orhan'ı öldürenlerin kendi peşinde olduklarını düşünüyor. O yüzden bana da nerede olduğunu söylemedi.
Nerede olabileceğini tahmin ediyorsun?
Üzerinde fazla para yoktu. O yüzden çok uzağa gidebileceğini düşünmüyorum. Ortak arkadaşlarımızdan ya da akrabalarından birinde kalmadığını da biliyorum.
Aklına gelen herhangi bir yer var mı?
Yok, benim artık kalkmam lazım. Başka bir randevum var.
Hesabı ödeyip kalktılar. Kafenin önünde vedalaştılar. DM sirkeciye doğru yürümeye başlamıştı ki Melis aradı.
İyi ki aradım. Ben de tam sana telefon etmeyi düşünüyordum. Konuşmamız gereken bazı önemli gelişmeler var.
Ne oldu?
James'in bana bıraktığı flash belleğin içinde bir de şifreli dosya vardı ya.
Bundan bahsetmemiştin.
Haklısın, özür dilerim. İçindekiler belki de sadece James ile ilgili özel konular olabilirdi. O yüzden okumadan bahsetmek istemedim. Nihayet dün gece şifreyi çözüp içindekileri okudum.
Neler vardı?
Görüştüğümüzde anlatacağım. Belleğin bir kopyasını da Mahir'e verdim. Biraz önce Dikran'la tekrar görüştüm.
Yeni bir şey öğrenebildin mi?
Hayır, ama Aram'ın İstanbul'a çok uzak olmayan bir yerde olabileceğini anladım. Uzağa gidecek parası yokmuş.
Bu durumda Aram'ın saklanabileceği bir tek yer olabilir.
Neresi?
Orhan'ın öldürüldüğü ev. Artık kimse oraya gitmeyi düşünmez. Anahtarı da zaten Aram'da var.
Haklısın, bir göz atmaya değer. Ne zaman gidebiliriz?
Neredesin?
Cağaloğlu civarında.
Hemen bir taksiye atla, 25 dakika sonra seni köprü girişinden alırım. Hem gidip eve bakarız hem de yolda bana flash bellekteki konuları anlatırsın.
13. ayrımın sonu. Sayfa 177.